Hayatın sesleri. Hoş geldiniz Başkent'e sevgili dinleyenlerimiz. İşte başladı Hayatın Sesleri. Bugün de 15.55'e dek siz sevgili dinleyenlerimizle birlikte olmak istiyoruz her zaman olduğu gibi. Evet, haftanın son günündeki birlikteliğimizi Feray Uz, Gülşen Ayvaz, Meltem Afşar hazırladılar. Yayınımızı sizlere sevgili Ali Serin ulaştırıyor ve ben Nilgün Doruk. Sizleri de bekliyoruz programımıza diyoruz her zaman olduğu gibi. Çift 090 312 463 34 19 ve 463-34-21 numaralı telefonlarımızı arayarak ulaşabilirsiniz Hayatın Sesleri'ne. Elektronik posta yoluyla da ulaşabilirsiniz. hayatinsesleri@trt.net.tr bizlerle iletişime geçebileceğiniz elektronik posta adresimiz. Yine Hayatın Sesleri sosyal medyadaki hesaplarımızın da adları Facebook'tan, Twitter'dan ve Instagram'dan da ulaşabilirsiniz bizlere sevgili dinleyenlerimiz. Evet, Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınındaki birlikteliğimizin şimdi ilk müziğini dinliyoruz.
Sakın gelme, sözlerim kayıp, ayıp ediyorum kendime. Bir sızı var içimde, ölesim tut. Yaşıyorum gürül gürül kaç gündür, uyku tutmuyor, sakın gelme. Sakın gelme, hazır değilim, deliyim kaç gündür. Lodosum tuttu, boyrazım soğuk. Sakın gelme, dönesim yok, çok uzaktayım. Çok bir şarkı var aklımda, söylemesi ayıp. Sözleri kayıp, kaç zamandır dilimde, sakın söyleme. Sakın gelme, sözlerim kayıp, ayıp ediyorum kendime. Bir sızı var içimde, ölesim tuttu. Yaşıyorum gürül gürül kaç gündür, uyku tutmuyor, sakın gelme. Sakın gelme, hazır değilim, deliyim kaç gündür. Lodosum tuttu, boyrazım soğuk. Sakın gelme, dönesim yok, çok uzaktayım. Çok bir şarkı var aklımda, söylemesi ayıp. Sözleri kayıp, kaç zamandır dilimde, sakın söyleme. Evet, sözleri kayıp, kaç zamandır dilimde, sakın söyleme. Sakın gelme, hazır değilim, deliyim kaç gündür. Lodosum tuttu, boyrazım soğuk. Sakın gelme. Sözleri kayıp, kaç zamandır dilimde, sakın söyleme.
Türkiye'de saatlerimiz 15.07'yi gösteriyor sevgili dinleyenlerimiz. Hemen konuğumuzla sizleri tanıştırmak istiyoruz. Anadolu Ajansı Görsel Haberler Yayın Yönetmeni Sayın Ahmet Sel bizlerle birlikte. Merhabalar efendim, hoş
merhaba
geldiniz.
Merhaba efendim, hoş bulduk, teşekkür ederim.
Evet, Anadolu Ajansı tarafından düzenlenen İstanbul Photo Awards 2018 yarışmasından söz etmek istiyoruz. Çünkü Anadolu Ajansı'nın gerçekte çok başarılı bir organizasyondan yüz akıyla çıktığı bir proje bu. İlki değil galiba, daha öncesi de gerçekleşti.
Bu dördüncü kez bu yarışmayı organize ediyoruz. Şu aşamada yarışmaya katılanların bize gönderdikleri fotoğrafları artık görmeye başladık. 31 Ocak tarihinde de bu katılımlar son bulacak. Ondan sonra bizim eleme aşamalarımız başlıyor fotoğraflarla ilgili olarak. Mart ayında da jürimiz toplanacak.
Evet, şimdi tek tek gidelim isterseniz. Şimdi fotoğraflar nasıl, neye göre seçiliyor? Uluslararası bir yarışma bu, değil mi? Pek çok ülkeden katılım söz konusu.
Bu uluslararası profesyonellere yönelik bir yarışma.
Yarışma, evet.
Yani hayatını fotoğraftan kazanan, fotoğrafa hakikaten gönül vermiş ve mesleklerin, yaşamlarının merkezine oturmuş insanların katıldığı bir yarışma olur genellikle. Katılanların büyük bir çoğunluğu da önemli uluslararası fotoğraf ajanslarında, basın ajanslarında, haber mecrasında çalışan insanlar genellikle.
Bize, o zaman fotoğrafların konuları hep haberlerle mi ilgili?
Bizim kategorilerimiz var ama odak noktamız tabii haber. Bütün bu konularda haber oluyor. Katılanlar 100 ülkeden foto muhabiri katılıyor bizim yarışmamıza. Orta Doğu ülkelerinden katılım oldukça yoğun. Örneğin İran'dan çok.
Avrupa'dan da.
Avrupa'dan, Fransa'dan, Almanya'dan, İtalya'dan, İngiltere'den çok ciddi katılımlar var. Rusya'dan çok önemli katılımlar var. Aynı şekilde Amerika'dan da, Amerika Birleşik Devletleri'nden ve Güney Amerika'dan da ciddi anlamda bir katılım oluyor.
Aslında Türkiye'nin tanıtımına da çok büyük katkı sağlıyor böyle bir organizasyon.
Tabii, çünkü gerek sosyal medyada gerek diğer mecralarda bu yarışmayla ilgili haberler çok sıklıkla tabiatıyla gündeme geliyor. Özellikle internet ortamının çok geliştiği bir dünyada bu önem taşıyor. Burada üzerinde durmamız gereken konulardan bir tanesi, bir foto muhabiri ya da fotoğrafçı diyelim, böyle bir yarışmaya katılırken neleri göz önünde bulundurur? Çünkü dünyada birçok yerde birçok fotoğraf yarışması var. Anadolu Ajansı'nın...
Hepsi profesyonel.
Hepsine yakını profesyonel diyebiliriz. Bizimkinin, bizim yarışmamızın özelliği şu, uluslararası bir jüremiz var.
Ha, şimdi tam onu diyecektim, çünkü katılanların çoğu profesyonel olunca jüri kimlerden oluşuyor?
Evet. Katılımcılar iki şeye bakarlar. Bir, jüri kimlerden oluşuyor, sizin dediğiniz gibi. İkincisi, verilen ödüllerin
tatminkar olup olmadığı.
Anadolu Ajansı bu işi çok profesyonelce yürüttü. Her iki anlamda da. Hem ödüllerin tatminkar olması açısından, hem de jürinin kompozisyonu açısından. Bizim jürimize dünyada fotoğraf alanında yönlendirici, belirleyici, karar verici en önemli şahıslar bulunuyor. Yani fotoğrafın hakikaten duayenleri bu işin içerisinde uluslararası çapta. Ajans France Presse'den fotoğraf direktörü var. Çok önemli bir fotoğraf danışmanı var. Eskiden Getty Images dünyanın en önemli fotoğraf dağıtıcılarından biriydi. Onun yöneticisi var. Paris Match dergisinin, Fransa'nın en önemli dergilerinden biri, Paris Match dergisinin fotoğraf sorumlusu var. Yuri Kozirev var. Rusya'dan geliyor. Rusya'dan Rusya'nın yetiştirmiş olduğu en önemli foto muhabirlerinden biridir kendisi. New York Times gazetesi için çalışır genellikle. Yine Rusya'dan Andrei Polikanov diye çok önemli bir editör var. O da uzun seneler Amerika Birleşik Devletleri'nde büyük dergilerde fotoğraf editörlüğü yaptı. Tabii yarışmacılar böyle bir yarışmacı olarak böyle bir jüri panelini gördükleri zaman doğal olarak böyle bir yerde bulunmak istiyorlar. Fotoğraflarının iyi değerlendirileceğini
eminler.
Biliyorlar.
Evet. Şimdi seçilen fotoğraflar daha sonra bir sergide ya da bir dergide yayınlanıyor mu?
Tabii her sene ödül alan fotoğrafların bulunduğu bir kitap yayınlıyoruz. Herhalde Türkiye'de yayınlanan en iyi fotoğraf kitabı diyebilirim. Çünkü bu fotoğraflar dünyanın en önemli foto muhabirlerinin, ulaşılması zor olan insanlar bunlar genellikle, devamlı sahada oldukları için onların fotoğraflarından oluşan bir albüm oluyor. Fotoğraflar tabii Dediğim gibi çeşitli kategorilerde katılım mümkün bu yarışmaya.
Hangi kategoriler haber var?
Haber kategorisi var. Spor, tabii spor haberi kategorisi var. Çevre ve doğa var. Güncel yaşam dediğimiz, İngilizce'de daily life dedikleri bir kategori var. Bir de portre kategorisi var. Bütün bu kategorilerde hakikaten dünyanın en önemli fotoğrafçıları artık bu yarışmayı ajandalarına koydukları için göz önünde bulunduruyorlar.
Belki bütün bir yıl boyunca bunun için çalışıyorlar.
Yani önemli fotoğrafçılar çalıştıkları medyaların yanı sıra katılımda bulunuyorlar tabii. Bütün önemli fotoğraf yarışmalarına. İlginçtir. Bizim dördüncü kez hazırlamamıza rağmen bu yarışmayı artık dünyadaki fotoğraf gündeminde, haber fotoğrafı gündeminde ciddi anlamda yer alan, yer tutan bir yarışma haline geldi. Ve çok önceden foto muhabirleri Anadolu Ajansı'nın organize ettiği İstanbul Foto Awards'a katılmak için portfolyolarını hazırlıyorlar, zamanında gönderiyorlar ve tabii ki bir ödül bekliyorlar.
Evet, peki şimdi 31 Ocağı kadar fotoğrafların tamamıyla elinize ulaşmış ve bitmiş olması gerekiyor. Ondan sonraki süreç fotoğraflar seçilecek. Kaç fotoğraf seçilecek?
Ondan sonraki süreç tabii onun sayısını vermek tam mümkün olmuyor. Bu genellikle genel katılıma bağlı olan
bağlı
bir şey
oluyor.
Ve katılımın
evet.
kalitesine bağlı olan
evet.
bir şey.
Yani 10 fotoğraf demiyoruz. Belki
değil.
De 15 fotoğraf
şimdi
çıkacak.
Şimdi şöyle oluyor genellikle. Bizim bu yarışmamıza bu sene 25 bin civarında bir fotoğraf gönderilecek. Tam rakamını ben daha bilmiyorum. Bunu 31 Ocak'ta göreceğiz. Çünkü genellikle her işte olduğu gibi foto muhabirleri de son dakikayı beklerler.
Evet.
En iyi fotoğraflarını göndermek için. Ondan sonra bizim bir eleme, ilk ön eleme safhamız olacak. Bütün Şubat ayını buna ayıracağız. Hatta Mart ayının ilk haftasını da. Ondan sonra bunların arasından seçilmiş olan ortalama 2000-2500 fotoğraf bu sene İzmir'de toplanacak olan uluslararası jürinin önüne konulacak.
Evet, ki bu jüride duayen isimler var. Onlar belirleyecekler. Ödüller neler olacak?
Tabii, jürimizde önemli isimler var. Bu arada tabii Anadolu Ajansı'nın fotoğraf editörü de bu jürinin içerisinde.
Elbette tabii ki.
Ben de asbelkader bu jüriye katılıyorum. Ondan sonra 20 Mart civarında toplanıyor jürimiz İzmir'de. Bu arada şunu da belirteyim. Her sene değişik bir ilde bu jüriyi toplamaya çalışıyoruz. Her ne kadar ismi İstanbul Foto Awards olsa da.
İstanbul'la başladınız.
İstanbul'la başladık evet. ama diğer illere de gidiyoruz. Çünkü jüriye katılan insanlar genellikle kendi ülkelerinde kamuoyunu yönlendiren insanlar oluyor,
evet.
kişiler oluyorlar ve onların da Türkiye ile ilgili kanılarını kuvvetlendirmek, pozitif bir imaj vermek açısından Türkiye'nin güzel yerlerini göstermek ve onları en iyi koşullarda ağırlamak bizim için önemli. Çünkü
Elbette.
Onlar bir yerden sonra bizim elçimiz oluyorlar gittikleri yerlerde. Bu bakımdan önemli.
Evet. Dedik ya Türkiye'nin tanıtımına da çok büyük katkısı var böyle bir projenin diye.
Ödüllere gelince ödüllerimiz çok önemli. Tamamen uluslararası düzeyde verilen ödüller bunlar miktar itibarıyla da. Bu sene toplam 165 bin dolarlık bir bütçe ayırdı Anadolu Ajansı bu ödüllere. Birinci ödülümüz yani yılın fotoğrafı ödülü haber fotoğrafları içerisinden seçiliyor. 10 bin dolarlık bir ödül. Bu anlamda tabii cezbedici bir yarışma oluyor ve insanlar
evet.
buna katılmak istiyorlar.
Kesinlikle.
Bu arada şunu da söyleyeyim. Biz Başbakanlık Tanıtım Fonu'ndan TİKA'dan da sponsorluk alıyoruz. Türk Hava Yolları bizim seyahatlerimizi sponsor
evet.
olarak destekliyor. Bunlar da önemli katkılar
Elbette,
tabii. Onlar olmadan
tabii.
bu yarışmayı bu
tabii.
çapta bir yarışmayı gerçekleştirmek maddi olarak oldukça zor.
Evet.
Ama sanıyorum karşılığını da bir şekilde alıyoruz. Çünkü uzun bir müddet yarışmanın sonuçları açıldıktan sonra Türkiye'den bahsediliyor.
Evet, bu çok önemli. Şimdi her yıl yapılıyor değil mi? Dolayısıyla,
evet, her sene yaptığımız bir yarışma.
Her sene yapılan bir yarışma. Sonrasında çıkan kitap ya da sonrasında yapılan sergi ya da dergilerde çıkan fotoğraflarla bu işe gönül vermiş mesleki anlamda kişilere de yardımcı oluyor galiba. Bir kazanım söz konusu. Şimdi, çünkü tabii, dünyadan örnekler var.
Tabii çok önemli. Bir burada hakikaten geçmiş yılın en önemli olaylarına ışık tutuyoruz, evet, bir kez daha. Bu çok önemli. Bunun yanı sıra fotoğrafçılık mesleği çok zor bir meslek. Fotoğrafçılık mesleğini kurumların içerisinde yapan insanlar var. Bence onlar en şanslıları.
Evet.
Çünkü ne olursa olsun düzenli bir gelire sahip oluyorlar ve kafalarında çok fazla maddi sorun olmadan kendilerini işlerine verebiliyorlar. Ama bunun yanı sıra çok sayıda freelance, yani serbest çalışan foto muhabiri var. Bu onların profesyonel olmadığı anlamına gelmiyor.
Elbette.
Hakikaten çok bu işe gönül vermiş, hayatını bundan kazanan freelance'lar var. Onlara da bir destek oluyoruz. Cesaretlendirici bir yanı var bu ödülün. O bakımdan Anadolu Ajansı'nın dünyada fotoğrafın gelişmesine yaptığı katkı olarak bunu görebiliriz. Çünkü hakikaten bunun sonuçlarını görüyoruz. Mesela gençlere bir ödül veriyoruz. Genç fotoğrafçı ödülümüz var. 28 yaşından daha genç bir fotoğrafçıya verdiğimiz bir ödül. O da gençleri cesaretlendirmek anlamında önem taşıyan bir ödül oluyor.
Ne güzel. Anadolu Ajansı her zaman olduğu gibi bu senede bu başarılı organizasyondan yine yüz akıyla çıkacak. Çok teşekkür ediyoruz bizi bu konuda bilgilendirdiğiniz için.
İnşallah.
Kolaylıklar diliyoruz. İşiniz
teşekkür
çok
ederim.
Zor.
Teşekkür ederim davet ettiğiniz için.
Biz teşekkür ederiz geldiğiniz için. Sağ olun, var olun. Anadolu Ajansı Görsel Haberler Yayın Yönetmeni Sayın Ahmet Sel stüdyo konuğumuzdu. Teşekkür ediyoruz kendisine. Türkiye'de saatlerimiz 15.22'yi gösteriyor sevgili dinleyenlerimiz. Hemen yine stüdyo konuklarımızla tanıştıralım sizleri. Palyatif Sağlık Hizmetleri Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sayın Huri Şah Aksakal bizlerle birlikte. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Ve bir hasta yakını Sayın Ali Fuat Uz yine bizlerle birlikte. Siz de hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Evet, palyatif bakım diyeceğiz ama öncelikle palyatif bakımın bir tanımını yapalım isterseniz Sayın Huri Şah Aksakal. Neler söyleyeceksiniz? Rehabilitasyon, destek tedavisi diyebilir miyiz?
Aslında hepsini kapsıyor.
Evet.
Hem rehabilitasyon hem destek tedavi. Özellikle yaşamı tehdit eden hastalığı olan hastaların hem yakınların hem de hasta yakının hem psikolojik hem fizyolojik hem manevi tüm ihtiyaçları karşılanırken aynı zamanda da hasta yakınıyla birlikte yaşam kalitesini artırmaya hedefli bir yaklaşım tarzı. Felsefesi çok geniş. Uygulanabilir olması çok önemli. O yüzden de tüm hasta ve hasta yakınlarının kaliteli yaşam sürmesi için ülkemizde de geniş olarak yayılmaya başlamış bir yaklaşım.
Evet. Bu arada hemen Sayın Ali Fuat Uz'a da dönmek istiyorum. Sizin de bir yakınınız var.
İki.
Evet. Öncelikle geçmiş olsun diyoruz.
Çok teşekkür
ederim. Şifalar diliyoruz. Siz palyatif bakımı nasıl keşfettiniz? Nasıl destek alıyorsunuz?
Eşim palyatif servisinde çalışıyor. Isparta Şehir Hastanesi'nde.
Görevi nedir?
Hemşire.
Hemşire, evet. Hı hı. Çünkü hemşirelerin de bu anlamda çok ciddi rolleri var palyatif bakımda. Çünkü bu bir ekip işi aslında, değil mi Sayın Huri Şah Aksakal?
Tabii ki, tamamen multidisipliner bir yaklaşım tarzı. Ekip çok kalabalık aslında. Hemşireler odak noktasında. Hekimimiz, fizyoterapistimiz, diyetisyenimiz, manevi bakım uzmanımız, iş uğraş terapistlerimiz. Psikologlarımız,
evet.
Tabii ki bu ekibin içerisinde yer alıyorlar. Tamamen biraz önce bahsettiğimiz gibi hastanın tüm gereksinimlerini karşılamak üzerine kurulmuş bir yaklaşım.
Evet. Şimdi birazcık da sizden dinleyelim. Siz nasıl bir hizmet aldınız palyatiften?
Ben şöyle diyeyim. Hem annem hem babam kanser teşhisiyle tedavi görme durumunda kaldılar. Yaklaşık 2 ay bir süreç hastanede geçti. 5 Aralık'ta babamı kaybettik. Bu süre
Allah
içerisinde... Çok sağ olun. Bu süreç içerisinde gerçekten biz hanımefendi de söylediği gibi her anlamda çok iyi destek gördük. Hı. Artı hasta yakını olarak hastamıza ne gibi işlemler yapmamız gerektiği. Yani bu temel ihtiyaçlarının giderilmesi, psikolojik anlamda yaklaşımımız konusunda çok yardımcı
Siz
oldular.
Siz bu hizmetleri ayaktan mı aldınız, yatarak mı?
Yatarak.
Yatarak aldınız. Evet.
Zaten bizim mesela bu sürecin başlangıcındaki en büyük endişemiz nasıl bakabiliriz endişesiydi. Hı hı. Bir kere bu endişe geride kaldı. Biz evde bakamayız endişesiyle gerçekten psikolojik olarak yıpranırken palyatif servisine girdiğimiz zaman bu endişemiz kayboldu.
Evet.
Yani bu güvenceyi almak inanılmaz rahatlatıcı bir şey. İki ay zarfında da gerek maddi gerekse manevi anlamda hem çalışanlar hem doktorlar,
evet,
yani servis ve servis dışı, çünkü sadece o serviste çalışan doktorlar değil, diğer bölümlerden gelen doktorlar, hı hı, da inanılmaz destekler sağladılar ve bizi gerçekten bu zor süreç içerisinde bir hayli rahatlattılar.
Evet. Birazcık bu süreçten söz edelim. Gerçekten Sayın Ali Fuat Uz'un da söylediği gibi hem zor hem de uzun bir süreç. Bu süreç zarfında nelerle karşılaşıyorlar? Siz nasıl bir hizmet veriyorsunuz bu anlamda? Ülkemizdeki durum nedir?
Şimdi şöyle anlatırsak, palyatif bakım hasta tanı aldığı ilk andan itibaren başlayan bir yaklaşım. Şimdi muayene için gittiniz, kendinizde bir şüpheniz var, kanser tanısını aldınız ya da ileri derece KOAH hastalarından, hı hı, bahsedelim, kalp yetmezliği. Tanıyı aldığınız anda, size bu tanıyı koyduğumuz anda direkt palyatif bakım yaklaşımı başlıyor aslında. Ve siz bu süreci zaman zaman palyatif bakım kliniklerine yatarak destek tedavi şeklinde alırken zaman zaman da evinizde yine evde sağlık birimleri tarafından bu yaklaşımları alıyorsunuz. Çünkü palyatif bakım evde sağlık hizmetlerinin muhakkak birbirine entegre olması gerekmekte. Uzun bir süre hastanede palyatif hastasına bakmanız ya da ona bu yaklaşımda bulunmanız imkansız. Çünkü evet. biraz önce bahsettiği gibi hastalar zaman zaman palyatif bakım kliniğine yatarlar. Sonra hastada destek tedavisi verildikten sonra, yani semptomatik tedavisi yapıldıktan sonra hastayı eve entegre ederiz.
Evet.
Bu süreçte de aslında palyatif bakım devam eder evde sağlık birimleri tarafından.
Hı-hı. Burada nasıl bir hizmet verilir?
Evde sağlık birimleri yine hastanın semptomlarıyla. Şimdi biz hastaya palyatif bakım birimlerinde biraz önce bahsettiğimiz gibi arkadaşlarımız orada, hemşirelerimiz kesinlikle hastanın evde nasıl bakılacağını hasta yakınına tamamen öğretiyorlar. Semptomlarıyla nasıl baş edebileceklerini, hangi tedaviler esnasında ne gibi sorunlarla karşılaşabileceklerini anlatıyorlar. Hastalarımız da eve gidince yine evde sağlık birimine taburcu olmadan önce hastanelerde bulunan evde sağlık birimleriyle iletişime geçerek onların orada izlenmesi de sağlanıyor. Yine aynı şekilde eğer evde sağlık birimi hastaya evde müdahale edemeyecekse palyatif bakım kliniklerine tekrar yatışı yapılarak bu süreci takip ediyoruz.
Evet, siz de yararlandınız mı bu hizmetten?
Şöyle diyeyim, yani hem annem hem babam yattı. Babamın tedavi süreci son aşamasında olduğu için palyatif serviste kalması gerekiyordu. Elbette ki biz çok şeyler öğrendik. Yani hastaya bakım anlamında sadece bir tedavi süreci değil orada. Hanımefendi de söylediği gibi işte hastanın temel ihtiyaçlarının giderilmesi anlamında da destek olunuyor ve bir şeyler öğretiliyor. Bu konuda yardımcı oldular. Eğer hastamız devam etme süreci olmuş olsaydı evde rahatlıkla yapabilirdik. Yani öğretilenler, o destekler sayesinde.
Evet. Peki bu arada farklı bir psikolojik yardım aldınız mı o anlamda? Çünkü bu tür hastalara bakanların da ciddi anlamda bu tür evet. sıkıntıları oluyor galiba.
Yani şöyle, hastane ortamında bence en önemli şey güler yüz. Evet. Çalışan insanların yaklaşımı. O anlamda ciddi anlamda çok iyi bir iletişim vardı.
Bu iletişim emin ellerde olduğunu tabii. bilmek de sizi rahatlatıyordu.
Artı yani yakın mutlaka. Olarak da çünkü günler boyunca hastanızın başında kalıyorsunuz. O sizi de yıpratıyor. Sizi evet. de bir şekilde geriyor. O insanların, yani orada çalışan insanların bütün seviyelerde, yani sadece hemşire, doktor anlamda değil, temizlik yapanına kadar bir güler yüzünü görmek insanları çok rahatlatıyor.
Evet.
Bu önemli bir şey bence.
Evet, buyurun.
Palyatif bakımda zaten hastaya ve hasta yakına dokunmuyorsanız palyatif bakım yaptığınızı iddia edemezsiniz. Yani kesinlikle hı hı. felsefesi hasta ve hasta yakına aslında dokunmayı, bunun içine dokunmak derken ten temasından bahsetmiyorum. Elbette. İşte bahsettiği gibi Ali Fuat Bey'in ona güler yüz göstermek, sabah girdiğinizde hı hı. odaya nasılsınız, ne yapıyorsunuz, nasıl geçirdiniz gecenizi ya da ülkeyle ilgili ya da gündemiyle ilgili onu mutlu edebilecek haberlerden haberdar etmek, onu hayattan koparmamak, kedisi varsa kedisiyle içeri alabiliyorsanız almak, özlemişse köpeği varsa köpeğini alabilmek, eğer veda anında hastanın artık çünkü sağlık çalışanları olarak hı hı. biz bunları anlayabiliyoruz, kesinlikle vedalaşmasına imkan tanımak. Mesela küs olduğu bir arkadaşı ya da bir yakını var farz edelim, onu haberdar edip onun orada gelip son iletişimini sağlamak, vedalaşmasını sağlamak ya da dini olarak nasıl veda etmek istiyorsa o şekilde veda etmesine izin vermek tüm yakınlarıyla. Aslında palyatif bakım dediğim gibi çok geniş bir yelpazesi olan bir bakım felsefesi. Ülkemizde yavaş yavaş bazı hastaneler öne çıktılar bunlarda. Bazıları da yeni yeni öğreniyorlar bu felsefeyi. Öğrendikleri zaman gerçekten dokunmak dediğimiz işlemi gerçekleştirdiğimizde palyatif bakımı tam yaptığımızı iddia edeceğiz bu ülkede.
Evet. Çünkü gerçekten artık yaşlı evet, nüfusu da artan evet, bir ülkeyiz. Çok. Önemli olan kaliteli yaş almak. Dolayısıyla palyatif bakıma ciddi anlamda ihtiyaç var. Şimdi Isparta'da var evet. dedi Ali Fuat Bey. Ankara'da da var. Başka 200 nerelerde?
200 tane. Son Mart ayında yapılan bir istatistik çalışması. 200 tane palyatif bakım merkezi var. 3873 yatağa ulaşmış durumdayız şu an. Hı-hı. Ciddi bir şekilde yayılıyor son 3 yıldır. D grubu dediğimiz ilçe hastanelerimizde bile hizmet vermeye başladı palyatif bakımlar. Ama tabii bu felsefeyi özümlemiş ekiple çalışıyorum.
İşte ekip çok önemli tabii ki. Değil mi?
En önemlisi evet, o. Evet. Bu felsefeyi öğrenmemiş bir ekiple çalışırsanız zaten yoğun bakım gibi çalışıyorsunuz. Hastaya dokunamıyorsunuz. Nasıl yoğun bakımda? Hastanın sadece farmakolojik, yani tıbbi tedavisini yaparsınız. Hı-hı. Dokunma kısmı bakım kısmında gelir. Ama onun dışında hastaya güler yüz, Bunlar yoğun bakımlarda hastaların da bilinçleri kapalı olduğu için ya da uyutuldukları için çok fazla çalışanların gösteremediği bir uygulama. Ama palyatif bakımda böyle değil. Hasta var, hasta yakını beraber. O yüzden hastaya dokunmayı gerçekleştirebiliyor arkadaşlarımız.
Evet.
Bunu sağlayan sağlık çalışanların hepsi fark etmez hekim, psikolog, fizyoterapist zaten o doyumu da aldıkları için bu işi daha da severek yapıyorlar.
Evet, gerçekten severek yapılacak meslek gruplarından biri. Ali Fuat Bey biraz daha şanslı, eşinin palyatif bakım hemşiresi olması dolayısıyla, değil mi?
Evet. Evet. Evet. Yani burada benim belirtmek istediğim şu, çünkü o süreç içerisinde çok farklı insanlarla tanışma fırsatımız oldu.
Yani derken hasta yakınları olarak mı, yoksa
evet, hem hasta hem hasta ekip, yakınları evet. Anlamında biraz önce siz de söylediniz, Türkiye nüfusu yaşlanan, yaşlı nüfusun arttığı bir ülke. 2016'da %8.3 civarında 65 yaşın üzerinde nüfusumuz var. Bu hizmetler elbette farklı bir şey, yani yaşlı bakımı olarak görmemek lazım zaten. Yaşlanınca herhalde hastalıklar biraz daha artıyor.
Okay, evet.
Bu servislere daha fazla bence ihtiyaç var. Bu insanları da rahatlatan bir şey. Çünkü nasıl bakabiliriz endişesi çok büyük bir endişe. Ben bunu çok yakın yaşadım.
Evet.
Bu servisle tanışma bizi bir hayli rahatlattı.
Elbette, elbette. Çok önemli bir hizmet bu anlamda.
Aynen. En çok hissedilen de zaten nasıl bakabilirim endişesi.
Evet, bu çok büyük bir korku yaratıyor.
Bu güveni vermek çok önemli palyatif bakımlarda. Bu güveni alırsa zaten hasta yakını asla endişe duymadan hastasına bakabiliyor. O yüzden de eğitimler de çok önemli palyatif bakımda.
Evet, palyatif bakımda eğitimler derken uzman doktor, ruh hemşiresi, psikoloğu ayrıca bir eğitimden mi geçiyorlar?
Tabii,
yoksa hasta yakınındaki eğitimden mi söz ediyorsunuz?
Şimdi,
hasta yakınına verilen eğitimden.
Şöyle ifade edeyim. Türkiye'de bütün klinik uygulamaları farklı olabilir ama palyatif bakım içerisinde hasta yakını eğitimi çok önemli yer tutmakta. Bunu hemşire arkadaşlar, hekimler ve psikologlar, diyetisyenler, bizler mesela çalıştığımız hastanelerde bireysel ve grup eğitimleri şeklinde veriyoruz. Bireysel eğitim, hastanın odasına girdiğiniz, yani hastayı karşıladığınız ilk andan itibaren başlıyor zaten. Ona hastanın odasını tanıtmaktan tutun, yaşadığı ortamı kendini ifade edebilmesi imkanını sağlamak. Sonra da yapacağım, mesela örnek verebilirim. Hastanın mesela ailesi hastasından bahsedelim. Aspir etmesini hasta yakını öğretmezseniz hastayı daha çabuk kaybedersiniz. Çünkü onu nasıl aspir edeceğini, çünkü evde ventilatörle takip edecek o hastayı.
Evet.
Uzun süre hastanede tutamadığı için eve entegre ettiğimizde o hastayı, bunu nasıl yapılacağını hasta yakını öğretirseniz endişesi ve kaygısı gittiği için çok güvenli bir şekilde klinikten ayrılacaktır. Ama öğretemediğimiz takdirde zaten hasta yakını eve gitmek de istemiyor.
İstemiyor, evet. Şimdi Sayın Ali Fuat Uza da sormak istiyorum. Babayı kaybettiniz, Allah rahmet eylesin. Anneyi çıkardınız, taburcu ettiniz. Evde bakımda hiçbir sıkıntı yaşamıyorsunuz.
Yok,
çünkü
yok.
Hastanede o eğitimi aldınız aslında, değil mi?
Evet. Yani ne yapacağını bilmek
biliyorsunuz artık.
Bir rahatlık.
Evet, elbette.
Yani
elbette.
Bilmemek korkutucu oluyor. Bildiğimiz için sorun yok.
Annenize de sağlıklar, acil şifalar diliyoruz ve çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için. Sağ olun, var olun. Evet. Sevgili dinleyenlerimiz, Palyatif Sağlık Hizmetleri Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sayın Huri Şah Aksakal ve bir hasta yakını Sayın Ali Fuat Uz stüdyo konuklarımızdı. Teşekkür ediyoruz tekrar kendilerine.
Teşekkürler.
Falımdan bir bilet çıktı, filmin adı al yazmalı. Gören var mı diye baktım, yoktu. Filmin sonu çok zordu. Kimse görmez dedin usulca, yoktun bırakamadım bulunca. Yağmur başladı halimi sorarken, iyiyim dedim. Yalan söyledim. Hatırlar mısın geniş ferah meydanları, savaşsız ve sakin akşamları? Kafesteki bülbülleri, yamuk kesilmiş başkah gülleri, göğe baktıran balkonları. Hiç unutmadım dedim ıslık, gülümsedin ıslık çalarak. Hayal ettim bölüştüğümüzü bir ekmeği oturarak. El ele, diz dize ve göz göze bakışarak. Hiç ölüme dar, sonsuza kadar, sonsuza kadar. Çıkardım cebinden bileti, çekerken elimden elini. Vazgeçtim bana yetmez artık, kapadım o yara defterini. İşte böyledir küçük ayıp, kısa ayıp, yalan yanlış bir aşkın hikayesi. İşte böyledir küçük ayıp, kısa ayıp, yalan yanlış bir aşkın hikayesi.
Masaldır bunun adı, dinlemekle çıkar tadı.
Biz de dinlemekle çıkaracağımız masalımızı dinlemek üzere masal anlatıcısı Gazi Üniversitesi Türk Halk Bilimi bölümünden sevgili Berfin Sıla Kepez'e hoş geldiniz diyoruz.
Hoş bulduk.
Bugün hangi masaldan söz edeceğiz dinleyicilerimize? Ne anlatıyoruz?
Sivas'tan derlenmiş olan İlle Dürdane güzel masalını paylaşmak istiyorum. Bunun hikayesi de şöyle. Pamuk Prenses ve Yedirceler masalına çok benzeyen bir masal. 1970'li yıllarda Pertevin Ali Boratav'dan derlenmiş, Kars'ta derlenen bir Anadolu masalı. Nardaniye Hanım ve Kırkaramiler. Dürdane Hanım da Nardaniye Hanım'ın bir varyantı. Bugün de Dürdane Hanım'ı paylaşmak istedim sizlerle.
O zaman dinleyelim mi masalımızı? Tabii.
Masal başlıyor. Bir varmış, bir yokmuş. Allah'ın deli deli kulları pek çokmuş. Bizden daha delisi hiç yokmuş. Yok demesi pek günahmış. Azdan, çoktan, hoppala hoptan. Sana bir mintan yaptırayım çerden çöpten. Kolları karpuz kabuğundan, düğmeleri turptan. O zaman biz de tutalım bu masalın bir ucundan. Dürdane küçük yaşlardayken annesini kaybetmişti. Ve ona bir zaman sonra analık geldi. Analık bir kulübede gizli gizli girerdi ve bir odanın içinden saatlerce çıkmazdı. Acaba bu odada ne vardı? Sihirli bir ayna. Ve aynaya sorardı. Ey ayna, söylesene, sen mi güzelsin, ben mi güzelim? Gün mü güzel, ay mı güzel? Ve ayna cevap verirdi. Sen güzel, ben güzel, gün güzel, ay güzel. Zaman böyle geçe dursun. Bir gün Dürdane gizli gizli bu odaya girdi ve içerisi kapkaranlık. Bir baktı ki küçük bir ayna. Aman dedi, bu analık acaba içeride ne yapar ki? O anlamadan çıka dursun, analık tekrar içeri girdi. Ey ayna. Söylesene, sen mi güzelsin, ben mi güzelim? Gün mü güzel, ay mı güzel? Bu defa ayna farklı bir cevap vermişti. Sultanım, artık ille de Dürdane güzel. Demek ki Dürdane içeri girmişti. Analık bunun altında kalır mıydı, kalmazdı. Ve koşa koşa bir cadı karının yanına gitti. Cadı karıya durumu anlatınca cadı karı söylendi. Aman sultanım, bundan kolay iş mi var? Ben onu bir dağın tepesine çıkartırım çiçek toplamaya diye. Dürdane'yi orada bırakır kaçar gelirim. Sen hiç merak etme. Ve işte o gün cadı karıyla Dürdane bir dağın en tepesine çıktılar. Cadı karı Dürdane'nin saçlarını okşadı ve söylenmeye başladı. Ay Dürdane, sen burada biraz bekle olur mu? Ben hemen aşağıdan çiçek toplayıp geleceğim. Ama sakın ben gelmeden aşağı inme ha. Aman Allah kaybolursun. Seni burada kimseler bulamaz. Dürdane de söz dinleyen, aklı başında uslu bir kızcağızdı. Yalnız aradan zaman geçti. Baktı ki analık geri gelmez. Ve o gün az gitti, buz gitti, dere, tepe, büz gitti. Ve bir kulübeye vardı. Kulübeye vardı ki içeride kimsecikler yok. Ama 7 yorgan mı dersiniz, 7 tabak mı dersiniz, 7 yatak mı dersiniz? Belli ki burada 7 kardeş yaşardı. Dürdane de o gün büyük bir ziyafet için yemekler hazırladı, börekler, çörekler hazırladı ve sofrayı kurdu. 7 kardeşler içeri geldi. Bir baktılar ki ayın 14'ü kadar güzel bir genç kızdı. Adı Dürdane. O günden sonra ne yeseler ne içseler hep birdi. Ta ki güzel günlerin de bir sonu var. Analık tekrar aynanın karşısına geçti. Ey ayna, söylesene, sen mi güzelsin, ben mi güzelim? Gün mü güzel, ay mı güzel? Ve ayna yine cevap verdi. Maalesef sultanım, ille de Dürdane güzel. Bunun üzerine cadı karı zehirli çörekler hazırladı. Çörekleri hazırladı, Dürdane'nin olduğu kulübeye geldi. Çöreklerden birazcık yesene, ananın hiç gönlü olmadı. Üstelik burada ne yersin ne içersin? Yazık, kadıncağız çok meraklandı. Dürdane saf bir kız, çöreği aldı, tam yiyecekti ki. Yanındaki kuzusu. Aman Allah'ım, Dürdane öyle iyi niyetliydi ki çöreği yemedi bile. Hemen kuzusuna verdi ve kuzusu çöreği yedi ama yedikten sonra yere yığılıverdi. 7 kardeşler geldi, kızdılar. Dürdane sakın, sakın bir daha dışarıdan yiyecek içecek almak yasak. Yasana bir şey olsaydı. Peki dedi, yine güzel günler geri geldi. Geri gelsin gelmesine de, şimdi değerli dinleyenlerimizle birlikte radyo başında da eşlik ederlerse çok sevinirim. Çünkü analık yine aynaya sordu. Ey ayna, söylesene, sen mi güzelsin, ben mi güzelim? Gün mü güzel, ay mı güzel? Ayna cevap verdi. İlle de Dürdane güzel. İşte bu sefer de cadı karı sihirli bir yüzük hazırladı ve yine kulübeye geldi. Az gitti, buz gitti, dere, döpe, düz gitti. Ve bu yüzüğü Dürdane'nin küçücük parmağına taktı ki takar takmaz Dürdane yere yığılıverdi. İşte o gün 7 kardeşler Dürdane'yi bir tabuta koydular. Tabutu deveye koydular ve çölün ortasına kadar saldılar. Masal demişler buna. Masallarda her şey oluverir. Bu çölün ortasında bir padişah deveyi görür, devenin üstündeki tabutu görür ve açar bakar ki güzeller güzeli bir genç kız. ve onun küçücük parmağından yüzüğü çıkartır çıkartmaz Dürdane uyanır. Hemen evlenmek isterler ve bu haberle tüm koca karılar diğer koca karılara haber salıp dedikodu oluşunca analığın kulağına kadar gelir. Ve analık ne yapar ne eder? Saraya doğru yola koyulmak ister hep beraber. Az gider, buz gider. Dere, tepe, düz gider. Saraya gelir ki onların gönüllerini öyle bir alır ki. Tatlı diliyle, güler yüzüyle. Aman ben kızımı evlenmeden önce bir hamama götüreyim de. Padişah yazık. Onun da kalbi temiz olsa gerek ki Dürdane'yi anasının yanına gönderir. Ve hamama giderler. İşte o gün masalın kaderi değişiverir. Çünkü hamamda Dürdane'ye analık bir büyü yapar. Ve onun ensesine küçücük bir iğne saplar. İğneyi sapladığında Dürdane, küçücük, sevimli mi sevimli, tombul bir kuşa dönüşür. Ve analık az gider, uz gider, dere tepe düz gider. Yalnız ondan önce bu aşkın gücüyle Dürdane, yani o kuş, analıktan önce gider saraya. Ve bir ağacın tepesine konar. Başlar şarkılar söylemeye. Padişah meraklanmıştır tabii. Ama bu ağacın tepesindeki kuş öyle bir dikkatini çeker ki. Yavaşça elini uzatır ve kuşu avuçlarının arasına alır. Önce küçük küçük ayaklarını okşar, kollarını okşar. En sonunda göbeğini kaşıyacakken, kuşun arkasında, ensesinde küçücük bir iğne. Padişah kuşun canı acıyordur diye iğneyi çıkartınca o güzelim kuş Dürdane'ye, yani eski haline geri döner. İşte o gün. 40 gün, 40 gece düğün yapmak isterler. Ama ondan önce analığa sorarlar. Ebe kadın, 40 katır mı istersin, 40 satır mı istersin? Aman diyeyim ha, 40 katır verin ben de sılama döneyim. 40 satır düşman başına der ama bilmez en kötü cezayı aldığını. Ve işte ondan sonra 40 gün, 40 gece boyunca mükemmel bir düğün yaparlar. Biz de dinleyenlerle birlikte o düğüne gittik diye düşünüyorum. Ve gökten 3 elma düşer. Biri Dürdane'nin başına, biri değerli dinleyenlerin başına, biri de anlatanın başına.
Evet, ağzına sağlık. Ne güzel anlattın sevgili Berfin Sıla Kepez. Ben büyük bir zevkle dinledim. Mutlaka bizi dinleyen dinleyicilerimiz de aynı zevki almışlardır. Gerçekten ne güzel Anadolu masallarımız var bizim, değil mi?
Evet, kesinlikle öyle.
Ama biz Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler olarak biliyoruz. Çok teşekkür ederiz bizi bu masalla tanıştırdığın için, hatırlattığın için. Önümüzdeki hafta yine o güzel sesinden Anadolu masallarını dinlemeye devam edeceğiz. Sağ olasın, var olasın. Sevgili dinleyenlerimiz, masal başlıyor köşemizde. Gazi Üniversitesi Türk Halk Bilimi bölümünden masal anlatıcısı sevgili Berfin Sıla Kepez ile birlikteydik. Teşekkür ediyoruz tekrar kendisine. Siz sevgili dinleyenlerimize de teşekkür ediyoruz bizlerle birlikte olduğunuz için. Sağ olun, var olun. Feray Uz, Gülşen Ayvaz, Meltem Afşar hazırladılar birlikteliğimizi. Sevgili Ali Ser'in yayınımızı sizlere ulaştırdı ve ben Nilgün Doruk sundum. Pazartesi 15 haberleri sonrasında siz sevgili dinleyenlerimizi yine başkente bekliyoruz. Görüşünceye dek hoşça kalın diyoruz. İyi hafta sonları diliyoruz ve bir müzikle veda ediyoruz sizlere.
Sıkıştım kaldım iki lafın arasında. Hayatım sanki poker masasında. Dere tepe açtım dünyanın öbür ucuna. İşe yaramadı yine aynı, oradasın hep kanımda. Neden şimdi? Neden ben? Neden sen? Gel de al beni buradan. Çıkar kendi kabuğumdan. Buldum nefesim kesildi. Zormuş sandım.
saçıldı. Çok zormuş korktuğumdan. Geçen gün öldüm diye dirilmem sürdü biraz. Hala pek sağ değilim, şaşı bak şaşır halim. Tamam aradın sordun ama dokunamadım ki sana. Vardım uçurum kenarına, unuttum kanadım. Yok ya, sen hiç kendi arkandan baka kaldın mı? Gel de al beni buradan, çıkar kendi kabuğundan. Boğuldum, nefesim kesildi, zormuş sandım. Çok zormuş korktuğumdan. Ruhum paramparça yine de. Yetmedi mi? Peki yetmedi mi? Söyle sonsuza kadar burada. Beni böyle bırakma. Olmaz asla. Olmaz asla. Zormuş sandığımdan. Gel de al beni buradan, çıkar kendi kabuğundan. Vuruldum dört köşeye, saçıldım. Çok zormuş korktuğumdan. Tükendi kalemim, bitti, çok daha zormuş.
Dolayısıyla adımız
da
uygun için.
Hayatın Sesleri.